Ayrım 2.
Aptal adam. Ben de seni hep aynı kıvırcık kaşlarla görüyorum. Ara sıra da fönleyebilirsin pekala. Eline bir cımbız alıp inceltebilirsin de. Bakkalda rastladığı orta yaşlı adam çok daha iç acıcı, moral vericiydi. Ona araştırmalarından söz açmıştı. Kızımla ben incelemelerinizi hep okuyoruz. Hem toplumumuzu hem kendimizi daha iyi tanıyoruz sayın profesörüm. Gevşeme, gevşeme. Sonra ne olacaktı? Sobanın üstünde ince bir dilim kepek ekmeği kızartılacak. Tuzu alınmış bir parça beyaz peynirle yenecek. Kibrit kutusu büyüklüğünde. Diyet formüllerinde öyle yazıyor. Kapıcıya bugün hiçbir şey gerekmediği söylenecek. Öğleye doğru ikinci fincan kahve, şekersiz olarak içilecek. Pelsin günlüklerine son bir kez göz atılacak. Bir şeftalinin, bir üzümün mutluluğu. Kim daha fazlasını ister, diye yazmış. Yaşıyorum, bu da yeter. Ne gözü tokluk, ne alçak gönüllülük. Sonuçta yetinmeyi sıfıra indirecek. Daha sonra orta büyüklükte bir elma yenilecek. Kabukları sobanın üstünde yakılacak ve yanarken kabukların çıkardığı koku ne hoş denilecek. Elma bahçelerinde dolaşıyormuşsun gibi. Bu hayattan vazgeçmedeki tat da hoş. Bir şeftalinin tadından çok daha hoş. Makedonyalı yazarın intiharını karısıyla geçimsizliğine bağlayanlar ise büsbütün yanılıyorlar. Günün ve ilişkilerin aksayışına boyun eğmemek siyasadır. Siyasa yarındır. Fakat bu sabah Aydın intiharları ve geleceğin baş kaldırısı üstünde çalışılmayacak. Sobayı odun atıp tutuşturuyor. Kahve kabını prize takıyor. Her sabah ve her gün yapılmayanlar. Evet, bugün hiç çalışılmayacak. Kim, niye sonsuz özgürlüğü seçecek? Kehaneti yerine berbere telefon edilecek. Boya için öğlen saatlerinde bir zamanda randevu alınacak. Artık mahalle berberleri de çok kalabalık oluyor. Herkes saçlarına fırtınada diken diken olmuş özgürlük havaları verdirebilmek için saatlerce boyalara, fırçalara, makas ve jölelere tutsak kalıyor. Her özgürlük gibi bunun da bedeli pahalı ödeniyor. Telefondan sonra tırnakların cilası yenilenecek. Bir değişiklik olsun deniyorsa iki kat cila. Böylece bu gri güne birazcık toz pembesi katılabilir. Görüyorsun çocuğum. Saçımı bazen de yandan ayırıyorum. Yeni gencin tarihsel, toplumsal temelleri mi dediniz? Demediniz mi? Sahi, hiç merak etmediniz mi? Pekala, banka? Öğle tatilinden sonra bankaya gidilecek. Uluslararası Sosyal Antropoloji Enstitüsü'nün dergisinde yayınlanmış 3 değişik bildiriden doğan telif hakkı tahsil edilerek evin kira borcu, ev sahibinin banka hesap numarasına yatırılacak. Saç dipleri ak, bir ayağı aksak, ama kaş koyu renkli mi, renkli bir kadıncağıza bankalarda ya da bir postanede her zaman rastlanabilir. Ben kendimi oralarda, buralarda makbuz ödeyip borç yatırırken sık sık rastlarım. Eh, çıkmışken bari postaya verilmek üzere yazılması geciktirilmiş 3 mektup yazılacak. Duşun suyu yeterince sıcak değil, su yeterli akmıyor da ondan. Mektuplar yazılacak. Profesör Syverston, Varşova Üniversitesi, Sosyal Antropoloji Bölümü Konuk Öğretim Görevlisi, Varşova, Polonya. Değerli meslektaşım, Aydın intiharları ve geleceğin başkaldırısı araştırmam için bana çok değerli birkaç belge göndermişsiniz. Sonsuz teşekkürler. Henrik von Kleist'in kız kardeşine yazdığı, henüz yayınlanmamış bir mektubunun fotokopisiyle, Bulgar asıllı Ozan ve oyun yazarı Peri Yavarov'un 2 mektubunun fotokopisi, benim gibi şu anda geleceğin radikal aydın başkaldırlarını bulgulamaya çalışan bir toplum bilimci için gerçekten eşsiz birer hazine değerinde. Gönderdiğiniz belgeler, Kleist'in de son kerte politik bir tavırla hareket ettiğini, artık en küçük kuşkuya yer bırakmayacak biçimde kanıtlıyor. Zaten Peirce'in günlüklerinden altını çizdiğiniz, art anlamı gözden kaçmış o 2 minicik tümce de öyle. Hepimiz biliriz ki, aydınlarda anlık bunalım denen durum, onların gelecek düşüncesiyle ilgilidir. Gelecek düşüncesinin günlük hayata yansıması ise politikadır. Dün olduğu gibi bugün de kız kardeşe yazılmış bir mektup, üstü karalanmış bir itiraf, haykırmayan bir politik tutumun göstergesi olabilmektedir. Yazık ki böylesi tutumlar kimileri için hala günlük hayatın yükünden kaçış olarak görülebilmektedir. Bunlar bir marazi ruh yaftası yapıştırılabilmektedir ya da İnsanın düşünsel faaliyeti derinleştikçe baş kaldırı sesinin de derinlerden, boğuklaşmış olarak gelmesinden daha doğal ne var? Haykırmalar, saf sözler, değerli meslektaşım, saf sözler. Ancak yüzeyden yüzenlerin kulak yırtan hürültüsünden başka bir şey değil. Yavarov'un intihar nedeninin sadece mutsuz evliliği olmadığı, bana gönderdiğiniz belgelere göre ne kadar açık. Tanınmış biri olmayan bir dostuna yazdığı bu mektuplar, Makedonya ihtilaline katılmış, düzenin özgür varoluş yollarını tıkamasına, haksızlıklara karşı çeşitli başkaldırı yolları denemiş bir ozanın giderek, yinelemenin dışına çıkmayı, artık yenilenemeyecek bir karşı duruş eylemini sorun edindiğini kanıtlıyor. Yavarov, tutsaklıkları bir yana, kendilerinin bile farkında olmayan insanlarla çevriliyken, bir kadınla, yalnızca bir kadınla nasıl mutlu olabilirdi ki? Peyvs bir şeftalinin damağına verdiği tatla nasıl yetinebilirdi? Von Kleist ya da Mayakovski, dostun düşmanlığını doğallaştıran bir hayatla nasıl uyum sağlayabilirdi? Bu yaz sizinle seminerlerde buluştuğumuz zaman araştırmam henüz yeterince ilerlememişti. Bugüne dek bilinç aşaması düşük olduğu oranda, sonsuz özgürlüğü seçme oranında da düşük bulunduğu ülkemdekiler başta. İntihar etmiş 30'a yakın sanatçı, yazar, 20 kadar roman kahramanı. Bunlara intihar elimleri gösterenler, yani dünyada bugün insan varoluşunun anlamını sorgulayanlar dahil, bir o kadar da düşünce ve politika adamının hayatlarına kendi elleriyle son verme nedenlerini, kuşkusuz onları böyle bir seçime götüren nesnel koşulları içinde irdeledim. Herhalde biliyorsunuz, günlük politikayla haşır neşir olan, kitleleri tarihin geçici bir sürecinde peşlerinden sürüklemeyi amaçlayan kişiler arasında, sürükleyebilen liderlerde değil, intihar oranı çok düşük, yok denecek kadar az. Olanlar da sorun bence, toplumlara değil, kendilerine dayanamamanın bir sonucu. Sanatçılarda ise tam karşıtı, oysa ilk bakışta ne kadar da başkaymış gibi görünür değil mi? Krylov'un varlığını, yokluğunu sorguladığı, Tanrı yerine kendisinin Tanrı olmasını seçtiği bir dönemde örnekleri gruplamak hiç güç değil. O zamanlar düşünce ve eylemlerin odak noktası hala daha Tanrı. Tanrı o zamanın insanı için hala bir sorun. Ama olmadığına kesinlikle inandığı bir Tanrı yerine kendini koymayı, çünkü o zaman Tanrı'nın varlığı gerçekten reddedilmiyor demektir, da reddeden bugünün aydınını ve kuşkusuz buradan giderek yarını da mümkün olduğu kadar az yanılgıyla görebilmem içinse daha çok belge taramam gerekiyor. Kaynaklara eğilmek, insanların boş alanlarının kullanımıyla üstü kapalı kalmış ya da çarpıtılmış aydın intiharlarını çözümlemek benim için gitgide çekici bir konu haline geliyor. Bazen öyle noktalara varıyorum ki ürkmüyorum desem yalan olur. Yarını şimdi de yaşayanların, şimdiyi yarının ışığında görebilenlerin sayısı arttıkça, yani varoluşun sorgulama alanları genişledikçe, gelecek zaman aydınının daha çok sayıda kendini öldürebileceği varsayımım neredeyse kesinlik kazanıyor. Artık orta çağ keşişleri gibi davranılamayacak bir dönemde, artık düşünce adamının kendi ben tanrısına da yüz vermez olduğu bir zamanda, kendini ortadan silişin anlamları da herhalde değişiklik gösterecektir. Düşünün, Stavrogin'in alçak gönüllülüğü bile uyumun, uzlaşmanın utancından güçlü değildi. Beni böyle bir çalışmaya iten ilk ağızda ülkemdeki aydınların, gitgide daha çok sayıda gönüllü baş eğme durumlarını sorgulamaya başlamaları oldu. Sorgulamanın ilerletilmesiyle sorun başkalarının kurtarılmasından kendi kurtuluşlarını tartışmaya, kendilerinden kaçarak başkalarına sığınma yüreksizliğiyle hesaplaşmaya doğru bir ivme kazanabilir. Uzun bir uyku, genelde uyanışı en uç noktaya sıçratabilmektedir. Teknolojik değer üretiminde önemli katkıları bulunmayan, kendini bulguları ve düşünsel eylemiyle birlikte yükseltememiş olan bir aydın dünyası, bu değerlerin giderek insan hayatında açtığı yaraları hangi sorumluluk ya da suçluluk duygusuyla savunacaktır? Suç savunmayı gerektirir. Bu bile insanın hayatta kalması için bir bahane olur. Keşke size araştırmamı yakın bir zamanda tamamlayabileceğimi söyleyebilseydim. Soruyorsunuz, belirtmek zorundayım. Sonuç beni ürküttüğü için zaman zaman böyle bir araştırmadan cahil eğilimleri göstermekteyim. Toplumlar nicedir geçmiş dinlere sığınmaya başladı. Yeni dinler, yeni inançlar üretimi zayıfladıkça, daha doğrusu bu üretim, kullan at formülünün uygulatıcısı fabrikasyon üretimin bir dalı haline geldikçe, herhalde geçmiş dinlerin en eskilerine doğru bir sığınış da gözlemlenecek. Kalite mal arayanların bir örnekliği sevmeyenlerin, geçmiş kültürlerde, ancak oralarda dinlenecek bir müzik, tadacak bir tat, üstünde oturacakları bir koltuk peşinde olmaları gibi. İşte, Araştırmayı sürdürdükçe karşıma böyle, birbirini çağıran bir yığın soru çıkıyor. Her bilimsel araştırmada olduğu gibi. Sözü çok uzattım. Ama şuna da değinip bitireyim izninizle. Edward Bond, teknolojik ilerlemenin insanın varlık nedenini dayandıracağı temel değerleri yok etmesi karşısında hayatı hala böylece sürdürebilmenin faşistik bir yalan olduğunu söylüyor. Faşistik sözcüğünü galiba şimdi ben uydurdum. Ama kendisi hala yaşıyor. Hem de temel değerlerin yok olduğu bir ortamdı. Bu noktaya varan, bunları düşünebilen bir sanatçının yalana karşı ilkin kendisinin hayır demesi gerekmez mi? Şaka bir yana, ona, size, hepimize sağlıklı uzun ömürler dilediğimi belirterek vesaire vesaire. Tezel Dereli, El Corte Nueva, Lope de Vega Sokağı, 8 Taksim C, Madrid, İspanya. Canım kardeşim, az önce bir profesöre yazdığım mektup içimi kararttı. Kim bilir onu okuyana neler yapacak. Şimdi sana yazarken, işte nihayet, kendim ışıklı bir hayata sıkı sıkıya tutunmuş gibi duyuyorum. Hayat değişecekse kendini değiştirebilenlerle değişecek, yinelenişe ayak uyduranlarla değil, seninle övünüyorum. Ne hoş bir adreste oturuyorsun. Yeni yerinden pek hoşnut olmana sevindim. Oturduğun yer galiba Cervantes sokağını keser ve her zaman da şarap kokar. Uzun bir süre önce oradan geçmiştim. Lope de Vega'nın bize olan evini görmeye gitmiştim de. Evin arkası minik bir bahçeye bakıyordu. Bir yerlerden o çok gölgeli küçük bahçeyi görebiliyor musun? Yoksa sadece taşları yosun tutmuş ıslak duvarlı şarap mahzenlerine mi bakıyorsun? Nereye bakarsan bak. Herkesin göremeyeceği şeyler göreceğinden ve tabloların da bunları bize de göstereceğinden eminim. Bence sanat içinde yaşanabilecek tek dünya, insanın özgür olduğu tek yer. Sesinin titremeye, gözlerinin sulanmaya başladığını yazıyorsun. Yaşlılığın kapını tıklattığı falan. Bunu kabul edemem. Baksana ben bile bu yaşımda aramızdaki 15 yıllık farkı düşünsene. Sadece başkalarının ölümleriyle uğraşmaktayım. Unutma. Onların hayattan çekip gitmelerini gözetleyerek kendi hayatımın sonunu görmezlenmekte beceri üstüne beceri kazanıyorum. Neyse, şu berbat El Torres semtinden kurtulduğun iyi oldu. Serginde bulunamadığım için hala üzülüyorum. Seminerlerden dönüşümde burada gazetelerde rastladığım haberleri kesip sana postalamıştım. Eline geçti mi? Geçmediyse de üzülme. Zaten pek ilgileneceğini de sanmıyorum ya. Ülkenden esintidir deyip yolladım. Gördüğün ya da tahmin edeceğin gibi hepsi çeviri haberler. Oralarda çıkmış yazılardan çeviri övgüler. Bizde eleştiri, tanıtım yazıları yazanların çoğu, dünya premieri ülkemizde yapılmamış her sanat faaliyeti, her edebiyat eseri için klişe sözlerinin dışında sözler de söyleyebiliyorlar. Ne tuhaf değil mi? Dün burada yine 55 öğrenci coplandı. Bildiğin çevreler küçük küçük kımıldanışlara karşı bile şimdi çok daha öfkeli ama daha az telaşlılar. Bence için o kadar sert gittik yine olmadı diyorlar. Ancak kendilerine göre oldurmaktan düne oranla biraz daha eminler. Sermaye kendini yerine biraz daha yerleşmiş duyuyor. Yıllardır televizyonların, gazetelerin, dergilerin baş köşelerini işgal edip durmalarının başka bir anlamı var mı? Geçenlerde yoğun bir kar yağışı oldu ve işçileri iş yerlerine götürecek yolların hepsi tıkandı. Esnafın müşterisi de evlerinde mahsur kaldı. Sana böyle tatsız tuzsuz haberler vermek istemem. Çünkü sen bana üst üste çok güzel haberler veriyorsun. Kerem'in yeni yıl tatilinde yanına geleceğini söylüyordun. Herhalde artık gelmiştir. Peki ama genç adamlar tatillerini ne zamandan beri karıları, sevgilileriyle değil de anneleriyle geçirir oldular. Bazen zamanı anlayamamaktan korkuyorum. Yeniniz, neden korkuyorsunuz? Aysel, artık kuşkucu oldum. Güven yitimi. Yeniniz, ne kötü bir bilgi. Aysel, evet, çok kötü. Fakat unutulması olanaksız bir bilgi. Yeniniz, kendinize yeni bir şans tanıyabilirsiniz. Benimle olabilirsiniz. Aysel, yo, sakın. Kanabilirim, kanmaya yatkınım ben. Yeni umutlar edinmeye. Yeniniz, sizin en güzel yanınız, haydi, son bir kez. Denemeye değmez mi? Benimle denemeye. Aysel, başımı suyun yüzüne battığım aynı noktadan çıkarmak istemiyorum artık. Yeniniz, lütfen. Aysel, peki ne yapacağız? Yeniniz, bir sandala bineceğiz, sisi yarıp gideceğiz. Aysel, yeni bir yanlışla katlanabilirim. Ama eskisine hayır. Deniz, yanlış mı? Eski bir yanlış mı bu sizce? Hiç değilse battığınız nokta değişir. Batsanız bile. Aysel, rahat verin. Önce şu mektubu bitirmeliyim, sonra düşünmeliyim. Ah Tezelciğim, bunu nasıl düşünürsün? Evet, sen Madrid'desin, Kerem Paris'te kaldı. Oktay ise burada. Ama insaf, onu gör dersen bile göremem ki. Dün akşam birisi evin altında, arabasının radyosunda. Gel de sen de gelemem ki şarkısını çalıyor. Arabanın bütün kapıları ardına dek açık, yer gök inliyor. O şarkı yine iyiymiş. Ardından seni kara topraklar alsın diye bir şey başlamasın mı? Kanlı gözyaşları her yandan çığlıklarla akıyor. Değdiği her yanı yıkıp geçiriyor. Dayanamayıp pencereden başımı uzattım. Fakat nedir bu? Ne yapıyorsunuz? Sesim işittirmem olanaksız. O zaman insan kendi sesini de seslerin genelini uydurmak zorunda kalıyor. Uydurmak ne kelime? Birkaç ton daha yukarı çıkarıyorsun. Ben de öyle yaptım. Arabanın yanında duran adam da dedi ki, evin radyosu da teybi de bozulmuş. İçeriye çalıyorum. Başka türlü nasıl işitsin çocuklar? Ne kadar haklı değil mi? Kısacası Oktay'ınki de apayrı bir dünya. Şirketi gitgide büyüyormuş. Bir banka satın almış. Adı yaygın sinema oyuncuları ve milli mankenlerle gece kulüplerinde sık sık görülüyor. Pek de şık. Gazetelerin artan magazin sayfalarından edinebildiğim bilgiler bunlar. Sokaktaki vatandaşın hayatı kadar onunki de bize yabancı kaldı. İşte aile ve mahalle dedikoduları bu kadar. Oktay senin gibi bir kadını artık hiç ilgilendirmemeli. Doğrusu neden sorduğunu anlamadım. Ah özür dilerim. Nasıl anlamam? Kerem'in babası değil mi? İnan. 68 ruhunun bir ürünü olduğunu ben bile unutup gitmişim Kerem'in. Ürünü verenler birbirinden çok uzak, birbirine o kadar aykırı noktalarda olunca insanlar unutabiliyor, yeniden hoş gör. Şekerim, Kerem'i müzelerinle, galerilerinle bezdirme sakın. Son sergin maddi açıdan seni hayli rahatlattığına göre şöyle biraz Maya Korka'ya falan gidin, denize girin. Silindir şapkalı George Sand'ı anın. Bu arada beni de iyilikle anın tabii. Gözlüklü kitap kurtluğumla alay edebilirsiniz. Ama sakın bir ayağım üstünde sekerek yürüyüşüme gülmeyin. Zaten şimdi vereceğim haber karşısında diliniz tutulacak. Bir an hiçbir şey yapamayacaksınız. Kendinize gelince de eminim şapkalarınızı havaya fırlatıp yerde üç takla atacaksınız. Biliyor musun, 5 ay önce bana aşık olana 5 ay sonra ben de aşık oldum. Üstelik onu bu arada hiç görmedim. Aşklar ancak böyle güçleniyor ve sürüyormuş, öyle mi? Onun bende öylece kalmasını istiyorum, dondurulmuş bir gül gibi. Sence Yeniz güzel ve kalıcı bir ad mı? Herhangi başka bir ad da olabilir. Senin yaratılacağın ona başka bir ad verebilir, nasıl istersen. Yeniz'in anlamı ne? Nereli bir ad? Biliyorsan yaz bana. Galiba ben bu adı hiçbir yerli olmadığı ya da her yerli olabileceği için hayli gizemli buluyorum, büyüleyici. Sağlığım iyi, neşem yerinde. Ara sıra sol ayak bileğim biraz şişiyor. Hatta bu sabah bacakta bir kasılma da oldu. Ama bu doğal artık. Kendime yepyeni, şeker pembesi terlikler satın aldım. Saks mavisi bir sabahlık. Az sonra da saçlarımı boyatmaya gideceğim. Hem de onun ilk karşılaştığım zamanki güneş rengini. Yeniz 20 yaşında. İster misin Yeniz Zühtü falan gibi bir şey olsun? Bugün bana bir onur plaketi verilecekmiş. Kağıtta öyle yazıyor. Kurul başkanı telefonla da pekiştirdi zaten. Ah Tezel, galiba düş gücüm zayıfladı. Daha doğrusu diri güzel şeyleri daha zor tasarlayabiliyor. Ama sık sık 70'lerimde, 80'lerimde, hatta 100 yaşımda olabiliyorum. Gitgide sürekli devingen, canlı hayata daha az ama intihar etmiş aydınların, düşünce insanların ölüm nedenlerini ve ölüm biçimlerini anlamaya daha çok zaman ayırıyorum. Bu durumda karşıma el değmemiş güzellikte, tutku dolup taşan, günü, dünü ve yarınıyla yaşayan Deniz diye birinin çıkması olağanüstü bir şey tabii. Böylece hiç merak etme, hayata bağlılığım, çalışma ve sevme gücüm yerli yerinde duruyor. Aşka her zaman çok şey borçlu oldum. Yeni araştırmamın konusu beni geldiğim her yeni noktasında biraz daha kendine çekiyor. Şekerim, artık bu akşam hazırlanmalıyım falan filan. Yüzü gözü köpük içinde bir an duruyor. Hay Allah ne akıl! Boyadan önce saç şampuanlamaya ne gerek vardı? Dikkat, günlerin gündemlerini çok kötü yazmaya başladın. Köpüklerden çabucak kurtulmak istiyor. Ama su o kadar az akıyor ki, Sımsıkı kapanmış gözler her zamanki gibi içine bir ıssızlık duygusu yayıyor. Açık gözle pekala bahşedilebilen yalnızlık. Diana, yalnız yaşamayı nasıl başarıyorsunuz? Ne olur bana da öğretin. Aysel, lütfen bir daha kapımı çalmayın, telefon da etmeyin. Diana, boş kata birinin geleceğini söylemişlerdi. Günlerdir bekledim, sizi beklemiştim. Aysel, yukarıda mı oturuyorsunuz? Diana umutla, evet, çok yalnızım, girebilir miyim? Aysel, iki arada bir derede, az önce de geldiniz, sonra telefon ettiniz. Size yorgun olduğumu söyledim, değil mi? Diana, 5-10 dakikacık. Aysel, ansızın, kesin, hayır, beni yalnız bırakın. Diana, yakaran bakışlar, akşam gelebilir miyim? Aysel, hiçbir zaman. Bu çiçekleri de götürün. Onları sizin için topladım. Benim için hiçbir şey yapılmasını istemiyorum. Bağlanış, söz veriş, önünde sonunda kopacak bir ilişki istemiyorum. Kara saçlı Diana 25'lerindeydi. Tavanda Mika'dan kuşları sallanıyor. Carl, geride bıraktığı mektubunda kuşların size verilmesini istiyor. Alma koşunuza gider miydi? Aysel, evet. Ayrıca çok üzgünüm. Carl, ben de. Böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Diana, kara saçlı Diana. Yalnız yaşamayı nasıl başarıyorsunuz? Ne olur bana da öğretin. Nasılsa su biraz daha güçlü akıyor şimdi. Duşun deliklerinde incecik, biraz sert iplikçikler halinde fışkırıyor. Teninde varlığını daha iyi duyuruyor. Belirgin değişler, okşayışlar, sırtından, göğüslerinden aşağı doğru akışlar. Ömer'in okşayışları mı? Engin'in öpüşleri mi? Tenine o kadar yakın gelmiş iki erkek. İkisi de yok artık. Duygularını belli belirsiz uyandıran onların okşayışları, öpüşleri değil. Suyun ılık ılık yukarıdan aşağı akışı. Boyun eğiş, yetiniş. Bir şeftalinin, bir üzümün tadı. Takılması unutulmayan mercan küpeler. Günlerin grisini renklendirecek pembe tırnak cilası ya da mavi bir sabahlık. Hayat başka nedir ki? Alçak gönüllülük istiyor, kendini beğenmişlik değil. Suyun gövdemden aşağı kayışı. Ne hoş, ne hoş, daha ne istiyorsun be kadın?